Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda her zaman olduğu gibi Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey, sağ olun.
Evet hocam, 2025 yılının ilk önemli gündem başlıklarıyla devam ediyoruz programımıza. İkinci haftada, 2025 yılının ikinci haftasında, ikinci programında neleri konuşacağız diye şöyle baktığımız zaman her zaman olduğu gibi Gazze'deki gelişmeler bizim öncelikli gündem maddemiz oluyor. Gazze'de maalesef şehit sayısı 46 bine ulaştı hocam ve yaralı sayısı 100 binin üzerinde, her geçen gün bu sayıya yenileri ekleniyor. Katil İsrail maalesef kana doymuyor. Her geçen gün insanları katletmeye devam ediyor. Bombalarla katlettiği yetmiyormuş gibi açlıkla, susuzlukla ve hatta ilaçsızlıkla hastane imkanlarına, tıbbi imkanlara ulaşmayı zorlayarak da bu katliamına devam ediyor. Bir taraftan da 25-20 Ocak, yani Trump'ın göreve başlamasına yakın bir zaman kala da bir ateşkes ümidi de dile getiriliyor. Bunu da konuşalım istiyoruz. Öncelikle Gazze'deki son durumu değerlendirmenizi isteyelim ve yeni bir ateşkes ümidine ne kadar yakınız, bunu da konuşalım.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze kanayan yaramız olarak her programda bir şekilde dile getirmeye çalışıyoruz. En azından elimizden bir şey gelmiyorsa da dilimizle, kalbimizle, gönlümüzle Gazze için burada birkaç kelam etmek istiyoruz. Şu anda katil örgüt diyelim, artık devlet denilecek hali kalmadı. Siyonistlerin Gazze'de yapmış olduğu vahşet, katliam, hatta hastanedeki doktorları bile yani
alıkoyması,
soğukta soyup onların fotoğraflarını dünya basına yansıtılması, bunların hepsi insanlık adına yüz karası olan konulardır. Fakat 1000 civarında rehine vardı 7 Ekim 2023'te. Yani rehinelerin de büyük bir kısmının bu baskınlar sonucunda hayatını kaybetti. Yani elde kalan rehine sayısının da azaldığı söyleniyor ve Katar şu anda bir ara bulucu rolünde bir geçici bir ateşkes yapılarak bu rehine takası en azından belli bir nefes aldırılmaya çalışılıyor. Çünkü özellikle Gazze'nin kuzeyinde herhangi bir faaliyet gösteren hastane kalmadı. Gıda girişinde de bir takım sıkıntılar var. Ben hep söylüyorum, yavaş ölüme terk edilmiş insanlar konumunda şu anda Gazze'deki 2 milyon aşkın siviller. Fakat başlangıçta işte 20 bin işte Kassam Tugay'ı var deniyordu, mücahitlerin sayısından 50 bin deniyordur. Değişik değişik rakamlar söyleniyordu. Şu an hala binlerce Kassam Tugay'ın tünellerden çıkarak İsrailli işgalcilere karşı eylem yapıp tekrar girdiğini ve bir avuç içi kadar, yani 30-40 kilometrelik bir şeritte bir 15 ayı geçti. Hala ne tünelleri bulabildiler, ne tünellere girebildiler, ne de
esirleri kurtarabildiler.
Herhangi esirlerini kurtarabildiler. Fakat buna karşılık Lübnan'la savaş halindeler, Yemen'deki Husilerle savaş halindeler. Hatta Batı Şeria'da, Batı yakasında bazı Yahudi işgalcilere karşı Filistinli gençlerin silahlı saldırısı sonucu o Yahudi işgalci yerleşimcilerin öldürülmesi de bu yeni bir gelişme. Yani İsrail öldürerek bir yere varabileceğini sanıyor ama sadece düşman halkasını çoğaltıyor ve sürekli insanlar tünellere giriyor. Daha birkaç gün öncesinde Kassam Tugaylarının İsrail'in şehirlerine füze fırlatabiliyor. Bakın.
Evet.
Dolayısıyla hani Sezai Karakoç'un yenilgi büyüyen bir zafer vardır o mısrasında olduğu gibi, Gazze'de evet insanlar katlediliyor. Masum çocuklar, kadınlar daha ömürlerinin baharında, hatta isimleri konulmadan bombalarla can veriyor. Evleri yıkılıyor ama öbür taraftan da dünya genelinde insanlık vicdanında bir yeniden bir doğuş söz konusu. Çünkü sekülerizm, küreselleşme adı altında insanların dünyevileşmesi o kadar büyük bir travma haline gelmişti ki bu Gazze insanlara tekrar kendi insanlıklarını hatırlattı. Yani bakıyorum ben Venezuela'dan Norveç'e, yani Avustralya'dan tutun da Afrika ülkelerine kadar dünyanın dört bir yanında İsrail nefreti öylesine artmış ki şu anda Musevi kökenli yahut da İsrail vatandaşı olan bir kişinin İspanya'da bir otele girmiş olsa yahut da Kanada'da bir alışveriş merkezinde kendinin İsrail olduğunu söylemekten utanan bir dünya genelinde küresel ölçekte bir ortam ortaya çıktı. Bu da onlar için az bir sabıka sayılmaz diyorum. Yani niçin bunlar milattan önceden başlayarak defalarca sürgüne gönderildiğinde yani bu Yahudi ırkının niye sürgün yediğini insan bu Gazze'de yaptıklarını görünce yani eline bir fırsat geçtiğinde ne yapacaklarını gösterdiler.
Evet. Hocam bu arada İsrail'de Nagel Komitesi Türkiye ile muhtemel bir savaş uyarısında bulundu. Türkiye'yi tehdit olarak algıladıklarını ifade etti. Diğer yandan İsrail basını bugün de Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini ve muhtemel bir çatışmanın İsrail için büyük bir sorun olacağını satırlarına taşımış. Yine benzeri görülmemiş bir çatışma olabileceğine dair İsrail basını yer alan haberler var. Bu neyin göstergesi? Yani Türkiye'yi bir tehdit olarak algılamak, Türkiye ile mücadelenin, savaşmanın İsrail için büyük bir sorun olacağına vurgu yapmak. Ne anlatıyor? Buradan devam
Şimdi
edelim.
İsrail 1948'de kuruluşundan bu yana sürekli olarak sınırlarını genişleten, hala sınırlarının nerede olduğu bilinmeyen dünyada yegane bir ülkedir. Dolayısıyla etrafındaki ülkeleri güçsüzleştirmek ve parçalayıp yutma politikası izliyor. Dikkat edin İsrail'in çevresine bakın. Lübnan, Suriye, Irak hep istikrarsızlaştırılan ülkeler. İşte Mısır'daki duruma bakıyorsunuz. Türkiye'de de 15 Temmuz hadisesi eğer başarılı olmuş olsaydı veyahut da o PKK'nın o hendek operasyonlarında başarı sağlanmış olsaydı aynı şeyi yapacaklardı. Aslında insanlar sanıyorlar ki bu PKK'nın, YPG'nin Doğu Anadolu bölgesinde bir Kürt devleti kuracak, Kürtlerin de bir devleti olacakmış gibi böyle fantastik şeyler söylüyorlar. Aslında İsrail'in o arz-ı mevut hayallerini gerçekleştirebilmesi için suya ihtiyacı vardır. Şu anda bu Batı Şeria'da işte Golan Tepeleri meselesi var. Yetmiyor su. Yani bu nüfusun artacağını, ülkenin genişliğini. Suyun kaynağı da Doğu Anadolu bölgesindedir. Yani dikkat edin Fırat'ın da Dicle'nin de kaynağını aldığı yer bizim Doğu bölgelerimiz. Hı hı. Ve tam da böyle PKK'nın haritalar çizip Kürdistan hayali kurduğu yerler. Aslında bu büyük İsrail hayali kuran ve bu coğrafyada da bir yüzyıl sonra da kalmak isteyen, büyük devlet olmak isteyen kişinin bu suya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla şu anda Fırat'ın doğusundaki o PKK yapılanmasına YPG, PYD ve SDG adı altında çeşitli isimler verip dünyanın son sistem silahlarını, hava savunma sistemlerini veren, aslında Amerika gibi gözükse de Amerika'yı da oraya yönlendiren Siyonist çete olduğunu ve bu işin içinde İsrail'in ve Amerika'daki ve küresel ölçekteki Siyonist lobinin olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi sorunuza gelecek olursak biraz uzattım kusura bakmayın. Yani bakın Irak'ı parçaladılar, Suriye'yi istikrarsızlaştırdılar. Lübnan'da doğru dürüst bir yönetim sistemi bile yok. İran'la işte biraz böyle tantana yapıyorlardı. Fakat İran'ın da kendileri için uzak bir tehdit olduğunu görüyorlardı. Fakat Türkiye'nin savunma sanayi alanında yapmış olduğu ilerlemeler ve bölgesinde artık ekonomik, siyasi ve askeri olarak belli bir güç olması ve Suriye rejiminin de yıkılmasından sonra Türkiye'nin Suriye ile ve muhtemelen Lübnan'la münhasır ekonomik işbirliği anlaşması imzalayarak Doğu Akdeniz'deki İsrail'in ve Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın önünü kesme teşebbüsleri ve yakında inşallah Suriye'de bir sistem oturursa ortak güvenlik ve işbirliği anlaşması yapıldığında artık İsrail ensesinde bir Türkiye'yi hissetmeye başlıyor. Yani Türkiye'nin İsrail'e saldırmasından korktuklarından değil, kendi evet. yayılmacı emellerine artık Türkiye'nin bir set koşmasından korktukları için ve İsrail'in şöyle bir durumu var bu küresel ölçekte Siyonistlerin. Yani kendilerinin yayılmacı ve hegemonik emperyalist emellerine engel olan kim varsa ya terörist diyorlar ya diktatör diyorlar ya yani bir takım yaftalar vuruyorlar. Şu anda Türkiye'yi hedefe koyduklarına göre buradan anlıyoruz ki İsrail'in bu arzu mevut hayallerini gerçekleştirmesinin önündeki en büyük engelin artık Türk devleti olduğunu anlıyorlar. Çünkü onlar artık Ürdün'ü, Mısır'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı çok da fazla kale almıyorlar. Çünkü diyorlar artık elimiz onların içini karıştırmaya her zaman muktedir diyorlar.
Evet. Peki Türkiye'nin bu İsrail'in yayılmacı politikasındaki bir engel olarak durması acaba bazı ülkelere güç vermiş olabilir mi? Neden söylüyorum? Daha düne kadar sessiz kalan Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Biladi Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını İsrail'in tarihi sınırları içinde gösteren bir harita yayınlanmasını kınamışlar. Tabii kınamak yeterli mi, bu da tartışılır ama en azından bir ses çıkmış yani. Acaba Türkiye burada bu ülkelere bir örnek oluyor diyebilir miyiz?
Elbette şimdi konjonktür değiştikçe ülkelerin de konumları ve pozisyonları, almaları, evet, pozisyonları değişebiliyor. Yani Orta Doğu coğrafyasında şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık zaferiyle Suriye'yi, Ridaniye zaferiyle Mısır'ı fethetmesiyle birlikte Suriye'nin fethiyle bugünkü Lübnan, Filistin toprakları, Mısır'ın fethiyle de Arap Yarımadası ve Sudan'a kadar olan bölge, zaten o Mısır'a bağlı olan bölgeler otomatikman Osmanlı coğrafyasının içerisine girdi. Yani siz Suriye ile Lübnan'la yakın ilişkiler içerisine girerseniz otomatikman Ürdün ve Filistin'in de hamisi konumuna geçiyorsunuz. Ve dolayısıyla Esed rejimi Türkiye'nin Arap dünyası ve Orta Doğu coğrafyasını açılmasına bir bariyer özelliği görüyordu. Şimdi bu bariyer kalktı. Dolayısıyla yakında biz inşallah Haydarpaşa'dan Medine'ye kadar olan o tren hattının tekrar canlandırılacağını hayal ediyoruz, görüyoruz. İnşallah bunlar olacak. Çünkü yakın bir gelecekte bütün bunları konuşabileceğiz ve burası bizim 402 sene idare ettiğimiz bir coğrafya. Yani İsrail'in daha tarih sahnesine çıkması 1948'de başlıyor. Evet. Yani bu nedenle zaten o Körfez'deki Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz ülkeler 1971 yılında İngiltere'den bağımsızlığını almışlar ve hala da
Göbekten bağlılar.
Göbekten oraya bağlılar, evet, ve hala çocuklarına mürebbiye olarak İngiltere'den bakıcı getiriyorlar. Çocuklar Arapçadan önce İngilizce öğreniyor. İngiliz kültürünün hakim olduğu bir coğrafya orası. Dolayısıyla orada güçlü bir aktör olursanız mutlaka sizin arkanızda saf tutan devletleri görürsünüz ve toplulukları görürsünüz. Bu mukadderdir.
Peki hocam, şimdi Suriye'deki son gelişmelere bakalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün hem ulusal hem de uluslararası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Onlarla bir araya geldi. Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor dedi Hakan Fidan. Ve Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını söyledi ki bunu defaatle Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Ve Suriye sahasının terörden arındırılmasının 2025'in ilk hedeflerinden olduğunu belirtmiş ve terör örgütü yolun sonuna geldi demiş. Gerekirse operasyonu da biz yapabiliriz diyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Daha çok Suriye'nin yeni yönetimine PKK-YPG'ye yönelik operasyonu havale ediyordu. Ama gerekirse biz bu operasyonu yaparız açıklaması da önemli bir nokta. Sayın Bakan'ın açıklamalarından başlayalım hocam. Buyurun.
Şimdi Dışişleri Bakanı hem Türkiye iç kamuoyuna hem Avrupa'ya, Amerika'ya ve oradaki aparatlarına şunları söylüyor. Yani biz meşruiyet çizgisinin dışına çıkmak istemiyoruz. Yani şu anda Suriye'nin resmi bir devlet yapısı var ve Fırat'ın doğusunda da aslında şöyle bir durum olmuş olsa, Fırat'ın doğusunda yekpare mesela diyelim ki bir Kürt nüfus var ve bu Kürt nüfusunda temsilcisi olarak onlar özerklik istiyorlar, bağımsızlık istiyorlar olmuş olsa onu bir kenara bırakalım. Öyle bir şey söz konusu değil. Rakka değeri zorda Kahir ekseriyet %90 üzerinde Sünni Araplardan oluşuyor. Sadece belli bölgelerde ve nüfus çoğunluğuna ulaşamayan bir Kürt nüfus var ve bu Kürtlerin de ekserisi, bu Kürt aşiretlerinin önemli bir kısmı PKK ile problemli olanlar. Mesela bu Kobani dedikleri Aynel Arap bölgesinden, Kamışlı'dan, Haseke'den çok sayıda Kürt Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı, tıpkı Sünni Araplar gibi. Yani mevcut Kürt nüfusunda bu PKK ile bir kan uyuşmazlığının olduğunu gündeme getirirsek, bunlar işte Ahmet Eşara ile konuşuyorlar. İşte bir ordu içerisinde bir ordu. Hı-hı. Petrol gelirlerinin yarısı. Yani devlet içerisinde devlet olma arzuları var. Yani Türkiye bir taraftan uluslararası kamuoyuna bunun böyle olamayacağını, yani siz DAEŞ'e gardiyanlık yaptırıyorum diye oradaki bir terör yapılanmasına, evet, göz yummamızı beklemeyin. Yani burada içerideki o Kürt vatandaşlarımıza da Suriye'deki Kürtlere de şunu söylüyor: biz 1000 yıldır kardeş topluluğuz. Gerçekten Suriye'de Türkmenlerden sonra en çok Kürtlerin hakkını savunur Türkiye. Yani ileride bir üniter bir Suriye Arap Cumhuriyeti olduğunda. Dolayısıyla Türkiye Kürtlerin düşmanı değil. Fakat PKK orada Kürtleri temsilen değil, İsrail'in, hı-hı, ve o Siyonist çetenin oradaki aparatı konumunda. Dolayısıyla Türkiye bunu kabul etmediğini ve bir gece ansızın gelebiliriz o mottosuyla, evet, da, yani eğer bunu Suriye rejimi yapmaya muktedir olmazsa biz de gelir bu işi çözeriz diyor. Mesela Tişrin Barajı hadisesinde olduğu gibi, mesela bizim o Karakozak, evet, olduğu bölgelerde çatışmalar çıktı. Bu PKK'lılar sivilleri kalkan yapmaya başlamışlar. Evet. Yani dünya kamuoyuna sivilleri öldürüyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Yani Türk devletinin, Türk ordusunun veyahut da ÖSO'nun oradaki şeyleri dünya kamuoyuna bir fotoğraf vermeye çalışıyor. Türkiye bunu bekliyor. Yani bekle gör politikasıyla olayın doğru zamanını oluştuğunda operasyon yapılacaktır. Yani eğer bu haliyle Suriye yoluna devam edecek olursa Türkiye için olabileceklerin en kötüsüdür. Yani evet, orada silahlı, dünya tarafından da bir özerk yapısı kabul edilmiş bir terör devleti olur ki Türkiye bunu asla kabul etmez.
Konuyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Vekili John Bass, eski büyükelçi, bugün ve yarın Ankara'da temaslarda bulunacakmış. Bu konuda neler söylersiniz? Yani ne amaçlıyor ABD, ne istiyor Türkiye'den?
Şimdi orada aslında eğitilmiş, donatılmış, askeri teçhizat olarak da oldukça güçlü bir yapı oluşturmuşlar. Evet. Ve bunlara bir statü istiyorlar. Yani
ayrıcalık.
Yani diyorlar ki, evet, bunu özellik mi olur, federasyon mu olur, şu mu olur, bu mu olur? Fakat Türkiye diyor ki üniter bir devlet istiyoruz. Bak biz de çekiliyoruz oradan. Türk askeri işte Afrin operasyonu yaptı, Barış Pınarı harekatı yaptı. Biz de diyor askerimizi çekeceğiz ve Suriye Suriyelilerindir. Siz diyor burada neyin mücadelesi? Sonra Amerika'nın oradaki varlığı, işte DAEŞ diyorlar. Peki DAEŞ'li olarak Fransa'dan, Almanya'dan gelen insanlar eşleriyle, çocuklarıyla gelmiş. Peki yıllardan beri, yani 10 yıldan beri diyelim ki yaklaşık olarak 3 yaşındaki çocuğu da hapiste tutuyorsunuz. Yani normal şartlarda Türkiye böyle bir şey yapmış olsa insan hakları ihlali oluyor diye dünyayı ayağa kaldırırlardı. Hı hı. Ve şimdi oradaki o insanlara nasıl bir muamele yapıldığı, hapiste tutuyoruz diyorlar ama ne gibi bir ortamın olduğunu dünyada hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla Türkiye, Hakan Fidan şunu söyledi: biz dedi Amerika'nın arkasına saklanan Avrupalı aktörlere dedi, orada Almanya'yı, Fransa'yı, hı hı, kat ederek kale bile almıyoruz dedi. Yani siz dedi Amerikan silahlı gücünün arkasına saklanarak Suriye'de bir rol kapmaya, rol çalmaya çalışıyorsunuz. Yani ayağınızı denk alın. Türkiye artık eski Türkiye değil mesajını artık yekten açıkça söylüyor. Diplomatik dili de bıraktılar artık.
Evet. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçen akşam CNN Türk'te soruları cevapladı. Orada devrimin lideri Ahmet Şara ile yaptığı görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Biz eşit statüde ilişki yürütmek istiyoruz Suriye ile dedi. Bir tahakküm söz konusu olmayacak dedi ve Suriye'nin yeni isminin de yine Suriye Arap Cumhuriyeti olacağını ifade etti. Bu açıklamalara bakalım. Bir de Ahmet Şara'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair iddialar var. Tarih noktasında bir ayarlamanın yapılacağı söyleniyor. Bu ziyaret nasıl yorumlarsınız? Buradan devam edelim.
Ya elbette ki yani Suriye'nin bundan sonraki yöneticileri, etrafındaki ülkelerin hepsi yanmış yıkılmış ülkeler. Yani Irak'tan, Ürdün'den, Lübnan'dan ne gibi şey olabilir ki, fayda evet. olabilir ki Suriye'ye? İsrail deseniz sürekli
işgal etmeye çalışıyor zaten.
Bu nedenle Türkiye hem o limanları vasıtasıyla, Mersin İskenderun limanları vasıtasıyla dünyadan gelebilecek her türlü lojistik desteğin sağlayacağı bir ülke. Dolayısıyla da yani Türkiye'yi ziyaret etmesi ve ilk önce Türkiye'yi ziyaret etmesi bu işin tabiatı gereği bir durumdur. Ve Türkiye'de eşit statüde derken şunu kastediyor. Yani şu anda Avrupa Birliği'nde Lüksemburg'la Almanya, Belçika'yla diyelim ki Portekiz aynı statüdeler hak olarak. Ama Almanya Almanya'dır, Lüksemburg Lüksemburg kadar bir ülkedir. Evet. Bu nedenle elbette ki Suriye ile Türkiye şey olarak, statü olarak, yasal olarak benzer durumda olacaktır ama elbette ki Türkiye'nin konumuyla Suriye'nin şu andaki altyapısı bir değildir. Bir diğer konu Suriye Anayasası. Yani bakın Suriyeli kadınlara bakın, giyim kuşam olarak, yaşantı olarak. Hatta Kürt kökenli Said Ramazan el-Buti vardır. Orada rejim yanlısı olduğu için 85 yaşında sanırım o Şam Emevi Camisi'nde öldürüldü bu direnişçiler tarafından. Evet. Yani Said Ramazan el-Buti rejime diyor ki bakın şeye dokunmayın. Yani kadınların tesettürüne, insanların ibadetine. Yani şey birbirine ayırmamız gerekiyor. Yani Esad rejimi kendine baş kaldıranların başını ezmiştir. Yani dolayısıyla da oradaki mevcut yasal, anayasa olsun, yasalar olsun filan sadece o rejimin o tek adam ve o Nusayri kısmına attıktan sonra devletin isminin şu olmuş bu olmuş çok da fazla önemli değil. Yok. Zaten Türkiye'nin tezi de diyor ki nüfus sayımı olsun, herkes nüfusu oranında parlamentoda temsil edildiği bir dünyayla da entegre olmuş bir Suriye hedeflenen de budur zaten.
Evet. Şam dünyaya açıldı hocam. Şam havalimanı uluslararası uçak uçuşlara açıldı. İlk uçak Şam'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika eyaletine artık şehrine gitti. İlk uçak da Katar'dan Şam'a indi. Tabii ki havalimanının eksiklikleri çok. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bu eksiklikleri tespit edip tamamlayacaklarını söyledi. Bir de yine Suriye'de elektrik kesintileri söz konusu. Bununla ilgili olarak hem Katar'dan hem de Türkiye'den bir gemi talebi olmuş. Herhalde o gemiden de elektrik sağlanacak. Evet, evet. Bu konularda bu altyapı noktasında eksiklikler yani, ve idealler amaçlar
yani
nasıl?
Şu anda bir yatan bir hasta var. Önce onu ayağa kaldırmak birinci hedef. Şimdi elektrik olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani önce mevcut ana arterlerde elektrik. Daha sonra işte o yıkılan köprüler, havaalanları, limanların onarılması, evet. lojistiğin sağlanması. Ondan sonra da önemine binaen sırasıyla yavaş yavaş bu kalkınma hamleleri başlayacaktır. Ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesi de Haziran'dan sonra da hızlanacaktır. Yani Türkiye istese de istemese de yani Türkiye'deki bazı insanlar o insanlar yavaş yavaş gidecektir bir kısmı kalmakla birlikte. Zaten 3 milyon Suriyeli desek ki hadi 1 Şubat itibariyle hepimiz gidiyoruz dese bu Türkiye ekonomisi açısından da sağlıklı bir durum değildir zaten. Evet. Bu işin tedrici olarak yavaş olması her iki taraf için de istenen bir durumdur, beklenen bir durumdur diyoruz.
Bir de geri dönüşler var hocam. Türkiye'den Suriyelilerin memleketlerine geri dönüşleri noktasında açıklamalar var. Bunlara bakalım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Bakan Yerlikaya diyor ki hocam son bir ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı 52.622'dir. 2017'den bu yana 792.625 kişi ülkesine geri döndü. Bu rakam ilerleyen günlerde daha da artar mı? Son bir ayda 52.622 Suriyeli ülkesine geri dönmüş.
Şimdi yani kendinizi Suriyeli bir ailenin yerine koyun. Tamam, köyünüze, şehrinize döneceksiniz ama eviniz yıkılmış. Elektrik, su yok. Hadi Nisan, Mayıs olsa insan bir şekilde bahçesine bir yatak, bir sedir atar, yatar ama şu anda soğuk hava.
Evet.
Elektrik olsa da elektrikli sobayla ısınır, o da yok. Bu nedenle şu an gidenler de öncülerdir benim tahminim. Yani orada daha önce polis, öğretmen, kamu görevlisi, yani oranın hizmet sektöründe rol alan insanlardır. Veya hemen gidip orada işte bir takım işte lokanta, market, şu bu açıp orada hemen ön almak isteyen insanlardır. Ama genel kitle Haziran'dan sonra gitmeye başlayacaktır. Evet. Ve bunun onurlu bir şekilde, düzenli bir şekilde gitmesi için Şam ve Halep'te de Türkiye zaten ofis açtı. Çünkü Lübnan'dan, Ürdün'den geçenlerin hiç kaydı kuydu yok. Ve Türkiye'deki mültecilerin Lübnan'dan, Ürdün'den farklı olarak sosyal hizmetlerden, hastanelerden faydalanıyor olmalı nedeniyle kayıtları vardır. Halbuki Lübnan'daki Suriyelilerin hiçbir kaydı yok.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında ikinci bölümde yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteliğimize devam ediyoruz programımızda. Suriye'deki son gelişmeleri konuşuyorduk. Hocam, Suriye'deki son gelişmeler İran'da da farklı şekilde yankılanıyor. İran'ın Tebriz şehrinde sokaklarda Erdoğan ve Aliyev posterleri dikkat çekiyor, asılmış ve bunun sebebi de Hamenei'nin danışmanının Türkiye'ye dair açıklamaları olduğu ifade ediliyor. Afişlerde Şam Fatihi Erdoğan, Karabağ Kahramanı Aliyev yazıları dikkat çekiyor. Bu olay dış basında da geniş yankı bulmuş. Bu arada bir de Suriye'den en son kaçan İranlı bir generalin itirafları var. Çok kötü yenildik diyor İran olarak, evet. Ve Rusya bizi kandırdı diyor. Hem bu açıklamaları hem de Tebriz'deki Erdoğan Aliyev posterlerini nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Suriye'den başlayalım. Aslında Suriye'de uzunca bir zamandan beri sistem çökmüş durumdaydı. Rusya bunu gördü. Yani bunun sürdürülemez olduğunu gördü. Fakat İran'ın da buradan bir şekilde yani ülkenin siyasetine fazla müdahil olmasını da Rusya da istemiyordu. Rusya için önemli olan Akdeniz'deki o deniz ve hava üslerine sahip olmaktı. Sanırım şu anda yeni yönetimle de belli bir anlaşma yapacaktır. Ve İran hakikaten bölgede çok kötü yenilerek çekildi. Bunun üzerine de işte Hamaney olsun, onun etrafındakiler olsun, bazen ima yollu, bazen ufak ufak göndermelerle Türkiye'yi suçlamaya başladılar. Bunun üzerine de İran'ın Azerbaycan bölgesi, yani biz şu andaki mevcut 10 milyon nüfuslu Azerbaycan, Aras Nehri'nin kuzeyinde aslında Rusların işgaliyle bölünmüş Azerbaycan'ın kuzeyi bağımsız, evet. Esas Azerbaycan İran'da ve orada da Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil olsun, 5-6 tane nüfusunun %90'a varanı Azerbaycan Türklerinden, evet, oluşan ve Türkiye'ye olan gönül bağları İran'dan daha fazla olan insanlar var. Siz şimdi orada Türkiye aleyhinde bir şeyler söylerseniz onlar da
cevabını verir.
Cevabını veriyorlar. Evet. Dolayısıyla bu nedenle İran, bakın, başkentini bile Tahran'dan, evet, şu anda Mekran'a yani Hint Okyanusu kıyısındaki bölgeye taşıma kararı aldı.
Neden hocam? Neden taşıyor?
Bunda birçok faktör var. Birincisi, Tahran birinci derece deprem kuşağı üzerinde.
Evet.
İkincisi, su kaynakları yetmiyor. Yani biliyorsun böyle, o da İstanbul gibi büyük bir metropol. Yani çevredeki bütün dereleri falan getirdiler. Hala yani içme ve kullanma suyu temizle.
Bir de hava kirliliği de çok meşhur herhalde, değil mi?
Hava kirliliği var. Evet. Dolayısıyla da bir de denize kıyısı olmak bir şehir için yani 3-0
önde olmaktır.
Şu anda da Belucistan bölgesine yakın bu Hürmüz Boğazı'ndan şeye açılan, Hint Okyanusu'na açılan bölgede Mekran şehrinin gelişmeye de müsait olduğu için başkent olarak seçileceği ve kamu binalarının önümüzdeki yıllarda oraya taşınacağı söyleniyor. Yani kısaca İran Suriye'yi kaybetti ve geri dönülmez şekilde kaybetti. Çünkü %8'lik bir Nusayri azınlığın arkasındaki güç olarak Suriye üzerinden Lübnan'a, Lübnan üzerinde de Akdeniz'e açılıyordu. İran bu kolunu kaybetti. Bir daha da geri dönmesi mümkün değil. Şu anda Fırat'ın doğusunda PKK-YPG unsurlarını oradaki Irak'taki Haçlı Şabi eliyle destekleyerek Türkiye'nin canını yakmaya devam edecektir. Yani şu andan itibaren Amerika çekilmiş olsa bile İsrail ve İran'ın suikastler, bir takım mevcut yönetimin ayağına karpuz kabuğu koyacak eylemler yapması bundan sonra da muhtemeldir.
Peki hocam. Şimdi devam edelim. Amerikan başkanı, seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla, Amerika'daki gelişmelerle diyelim. Çünkü aynı zamanda Amerika'da bugünlerde Kaliforniya'da büyük yangınlar var. Cehennemi andıran, hatta tırnak içinde Gazze'yi andıran, evet, diyelim. Onu da konuşacağız ama öncelikle Donald Trump'ın Panama Kanalı, Grönland ve Kanada açıklamalarıyla hocam devam ediyoruz. Panama Kanalı ile Grönland için asker kullanılabileceğini ima etmiş Donald Trump. Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var demiş. Grönland'da Trump'a satılık değiliz açıklamasını yapmış. Fransa Panama konusunda buna müsaade etmeyiz diyor. Kanada'yı 51. eyalet yapmak istiyor Trump. Kanada Başbakanı Justin Trudeau istifa etti gerçi ama o da cevabını vermiş gene. Şimdi Trump bu açıklamalarla nereye varmak istiyor hocam? Neyi amaçlıyor? Grönland, Panama, şimdi, Kanada bunların şimdi, özelliği nedir?
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Önce Grönland'dan başlayalım. Aslında Vikingler Danimarkalıların atalarıdır. Vikingler o Kuzey Denizi civarında bu adayı ilk gördüklerinde buzullarla kaplı ve en güney ucunda işte bu yeşillikler ve hayat izi görünce Greenland, yeşil topraklar anlamında. Çünkü her yerin buzlarla kaplı olduğu yerde. Şu anda bile Grönland adası dünyanın en büyük adası, 2.166.000 kilometre kare. Yani Türkiye'nin 780.000 kilometre kare olduğunu düşünürsek Türkiye'nin 2,5 katından fazla bir alana sahip. Fakat bu adanın aşağı yukarı %81'i 2.300 metre kalınlığında buzullarla kaplı. Ve şu anda bu kadar büyük olmasına rağmen 56.000 nüfusu var ve krallıktır, bakın, Danimarka krallık, İsveç krallık, Hollanda, bu krallıkların deniz aşırı ona bağlı toprakları da vardır. Bizdeki hanedanlığı yıkmalarının sebebi ona bağlı toprak olmasın diye bizi bu mevcut sınırların içerisine hapsetmişlerdir. Biz de padişahı kaldırdık diye bayram
İlafeti
yapıyoruz.
Hatta, evet.
1814'te Danimarka'nın yönetimine geçiyor Grönland. İkinci Dünya Savaşı'nda bir süre işgal ediyor Amerika Birleşik Devleti'nin. İşgali var Grönland'ı. Sonra anlaşmalarla geri iade ediyor. Fakat mesela Avrupa'dan Amerika'ya giden uçaklar Grönland üzerinden, İzlanda üzerinden geçerek, çünkü kutup hattı üzerindedir. Hava yolu trafiği açısından önemli. Bir de küresel ısınmayla birlikte buzullar eriyor. Belki dünyanın bazı bölgeleri yaşanmaz hale gelirken bu buzul altında olan yerler karların erimesiyle hayat bulacak olan bölgeler olabilir 50 yıl sonra, 100 yıl sonra. Bir diğer konu, Grönland'ın şu anda o buzulların altında nadir elementler, petrol, gaz, kömür, yani akla ziyan zenginlikler var. Şimdi Danimarka 500 milyon dolar yıllık buraya sanırım sübvansiyon uyguluyormuş. Amerika diyor ben 1 milyar dolar uygularım. Kaç trilyon istiyorsanız veririz. Çünkü Amerika'nın kültüründe bu vardır. Alaska'yı da 1800'lü yılların sonunda 20 milyon dolara mı ne? Şimdi Ruslar gitmişler o Alaska denilen yere bayrağını çekmişler. İşte burası bizim diye kazığı çakmışlar. Çok da ekonomik bir değeri olmayan bir toprak parçasıydı o günlerde. Amerika parayı bastırıyor. Alaska'yı satın alıyor.
Ruslardan satın alıyor.
Satın alıyor. Şimdi diyor Grönland'da Danimarka'dan alayım diyor. İsteyin diyor yani. Ben emlakçıyım diyor. Ne iste? Onlar da satlık değil falan derken. Bakın diyor yani iyilikle satıyorsanız satın. Yoksa diyor 2. Dünya Savaşı'nda ben zaten işgal etmişim burayı. Bir daha işgal ederim diyor. Yani oradaki 56 bin nüfus mu buna karşı duracak? Yoksa 5 milyon nüfuslu Danimarka mı karşı duracak? Fakat buradan ilk ses Fransa'dan çıktı. Yani. Burası Avrupa Birliği toprağıdır falan dedi. Yani Danimarka çok fazla Amerika'ya karşı duracak konumda değil ama Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasında bir takım sıkıntıya sebep olacağı benziyor. Ama Trump da kafaya koymuş bu adaya çökmeyi düşünüyor. Evet. İkincisi Panama Kanalı. Süveyş Kanalı 1860'lı yıllarda açılınca Süveyş ile birlikte Panama Kanalı da yine bir Fransız şirket tarafından başlanıyor. Sonra Amerikalılar bitiriyor burayı. 1910'lu yıllardan itibaren Panama Kanalı'nın açılması, işletilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin tekelinde. Amerika'nın da şöyle harita üzerine bakarsak Atlas Okyanusu kıyılarıyla Büyük Okyanus kıyıları arasında yani şöyle diyelim San Francisco, Los Angeles şu anda Kaliforniya'nın şehirleri ama New York'tan diyelim ki San Francisco'ya bir gemi gidecek olsa ta Şili'nin güneyine Patagonya'ya dolaşması gerekir. Panama Kanalı olması. Panama Kanalı en çok Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor. Yani ülkenin batı yakasıyla doğu yakası arasındaki yük ve eşya taşınmasında bu kanal kullanıyor. Diyor ki bu kanalın olduğu bölgeyi de ben. Zaten Kolombiya'ya aitti. Ülkeden Sezeryan'la ayrı bir Panama Devleti kurulmasını sağlayan da Amerika'dır zaten. Yani Kolombiya'nın bir parçası iken orayı özgürleştirdi. Panama diye bir devlet kurdurdu. Şimdi de diyor ki ham edeceğim bu devleti diyor. Yani artık Trump şunu söylüyor. Güçlünün haklı olduğu, güçlünün hakim olduğu bir dünya düzeninde biraz daha ısrarcı olacağı benziyor. Kanada konusuna gelecek olursa 3 tane konu vardır. Grönland, Danimarka'yla. Panama. Hatta Meksika Körfezi'nin adını da Amerikan Körfezi değiştireceğim diyor. Meksika'ya da oradan bir kılçık attı. Kanada'ya gelecek olursak Kanada 9.9 milyon kilometre kare yüz ölçümüyle Rusya'dan sonra dünyanın en geniş kara parçasına sahip olan ülkesidir. Ve 38 milyon nüfusu vardır. Quebec eyaleti dışında kalan bölgeler zaten İngilizce konuşurlar. Kanada ile ABD arasında da çok büyük bir entegrasyon söz konusudur. Yani mesela Niagara Şelalesi'nin oraya gitmiştik biz. Oradan mesela köprüden yani Boğaz Köprüsü'nden karşıdan karşıya geçer gibi yani Kanada ile Amerika arasında ekonomik, siyasi, kültürel olarak çok yakınlar. Diyor ki zaten ortada cetvelle sınır çizilmiş.
Ekonomik sınır olarak da ben destek veriyorum diyor.
Evet. Bir de devasa Kanada'nın kaynakları var. Mesela dünyada en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri saydığımızda Venezuela, Suudi Arabistan hemen Kanada geliyor. Yani Kanada petrol, altın, kömür, hidroelektrik potansiyeli Amerika'nın da iştahını kabartıyor. Dolayısıyla Kanada'yla da tek bir devlet olabiliriz gibisinden. Bu şekilde Trump döneminin yani dünyanın bazı yeniliklere gebe olacağını buradan Amerika kıtasında nasibini alacağını göreceğiz.
Evet. Gelelim yangınlara. Kaliforniya'da çok büyük yangınlar var hocam. Bu yangınlar oradaki tabii Hollywood yıldızlarının da malikanelerinin bulunduğu yerlerde büyük yıkıma yol açmış ve neredeyse kül olmuş. Tabii ilginçtir o malikanesinin kül olduğu yıldızlardan biri de Amerikalı aktör kimmiş James Woods. Ne demiş hocam vaktiyle? Gazze'deki herkes yok edilmeli demiş. Bunu dedikten aylar sonra Kaliforniya'da evi kül oluyor ve bunu da ağlayarak anlatıyor. Amerika'da Kaliforniya'da yaşanan bu ciddi yangın size neyi anlatıyor?
Şimdi önce olayın doğal şeyini söyleyelim. Meksika sınırında hemen San Diego şehri var Kaliforniya'nın. Ondan sonra Los Angeles, daha kuzeyde San Francisco vardı. San Francisco biraz daha nemlidir. Burası bizim Antalya, Mersin andıran bir iklime sahiptir. Bu yine kumarhaneler merkezi o Las Vegas'tan San Francisco'ya giderken orada Ölüm Vadisi dedikleri çöl var. Çöl bölgesi kuru bir bölge ve rüzgar orada şiddetli rüzgarlar esen rüzgarın arkasına yağmur gelir. Bu defa Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi şiddetli rüzgar yağmur yok ve bir kıvılcımla birlikte alev alıyor ve birkaç dakika içerisinde zaten o Hollywood setlerinin falan olduğu tepeden bakınca o malikaneler gözükebiliyor oradan. Hı hı. O zenginlerin hep milyon dolarlık malikaneler orman içine yapmışlar. Amerikalılar seviyorlar böyle. Şu anda downtown dedikleri şehrin merkezindeki o dev kulelerin olduğu yerde en fakirler kalıyor. Yani zenginler zenginlik ölçüsüne göre böyle yeşillik ormanlıklar içerisinde villalar kuruyorlar. İşte kışın ortasında bu diyelim ki Ağustos ayında olsa hadi bir nebze anlaşılabilir de kışın ortasında ve hiç alışılmadık bir fırtınayla ve çok ani kısa süre içerisinde ve işin merkezinde de bu Hollywood yıldızlarının malikanelerin olduğu evet. yerin yanmış olması
ilahi adalet dedirtiyor
ilahi
mu hocam?
İlahi adalet dedirtiyor yani.
Evet.
Çünkü o Gazze'deki masum çocuklar katledilirken hiç de insani olmayan böyle bir sanatçıya yakışmayan
açıklamalar
bulundu ve şu anda da her şeylerini böyle yanarken
izliyorlar gözyaşları içinde.
Evet.
Evet ilahi adalet diyelim. Kışın ortasında böylesine bir yangın ve evet. Şimdi devam edelim hocam. Bir tatbikat söz konusu. Türkiye'nin Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de başlattığı Mavi Vatan 2025 tatbikatı Yunan basınında Türkler 3 yıl aradan sonra ilk büyük tatbikatta Ege'ye meydan okuyor şeklinde yorumlamış. Bu büyük tatbikata ve Yunanistan'daki yansımalarına bakalım ki Yunanistan'da uzun bir zamandır Türkiye'nin teknolojik hamleleri, savunma sanayindeki hamleleri böyle dudak ısırtarak seyrediliyor ve diyorlar ki adamlar Kaan uçağını yapıyor, biz bir vida bile üretemiyoruz diyorlar. Bu gelişmeler Yunanistan'da nasıl yansıyor? Buyurun hocam.
Evet. Şimdi önce bazı isimleri böyle yanlış kullanmayı engelleme açısından söyleyelim. Ege bir Yunan tanrıçasının adıdır.
Evet.
Osmanlı haritalarında bizim Ege bölgesi dediğimiz yerin adı Batı Anadolu'dur ve doğrusu hı-hı. da odur. Ve denizin adı Adalar Denizi.
Evet.
Bakın Adalar Denizi ve Batı Anadolu. O zaman ne oluyor? Bize ait oluyor. Siz denizi Ege Denizi derseniz
kabul etmiş oluyorsunuz zaten.
Zaten onun
evet.
Yunan'a ait olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.
Evet.
Bu nedenle dilimizi yani Batı Anadolu hı-hı. ve Adalar Denizi kavramına alıştırmamız gerekiyor. Hatta Orta Asya'ya bile Orta Asya dediğiniz zaman herhangi bir yer ama Türkistan'dır.
Evet.
300 yıl önceki haritalarda da oranın adı Türkistan'dır. Bu nedenle bize ait olan medeniyet değerlerimizi yerli yerinde oturtmamız hı-hı. gerekiyor. Şimdi bu Adalar Denizi'nde yapılan tatbikattan 100 yıl öncesine gidelim. Bize İtalyanlar Uşi Anlaşması'yla Libya'yı verip adalar 12 adalar bize bırakılıyor. Fakat biz diyoruz ki bizim bunu koruyacak donanmamız olmadığı için İtalyanlara emaneten veriyoruz. İtalyanlar da 2. Dünya Savaşı çekildikten sonra Yunanlara protokolle devredildi. Yani adaları biz devralmıyoruz ki onu koruyacak bir donanmamız
hatta,
yok diye.
Evet toplantıya da katılmıyoruz değil
evet.
mi hocam?
Şimdi nereden nereye şu anda Türkiye'nin o Milgem projesi kapsamında böyle seri bir şekilde
aynı
üretmiş
anda,
oldu.
Evet,
hem
çokça.
Deniz kuvvetlerine ait hem hava kuvvetlerine ait hem de karada bu savunma sanayi ürünlerini Yunanistan gördükçe bütün zaten kötü olan bütçesini habire silah satın almaya, uçak satın almaya yönlendiriyor ve şu anda batmış, bitmiş bir Yunan ekonomisi var. Fakat bunun üzerine de Avrupa Birliği fonlarını sonuna kadar kullanarak sizin işte doğudaki kanat ülkenizi sizi savunmaya çalışıyoruz gibisinden sürekli silah alıyor. İşte bu F-34 uçaklar dahil olmak üzere Amerika'dan ama korkunun ecele faydası yok. Yunanistan'ı bu kadar silahlandıran güçlerin de aklında yatan şey şu. Nasıl ki Ukrayna'yı fiştekleyip Rusya'nın üzerine saldırtıp arkasından da işte bu Ukrayna-Rusya savaşı çıktı. Yunanistan'ın da işte bize karşı bir takım efelenmeler yapıp Türkiye ile Yunanistan'ı kapıştırıp Türkiye'nin hı hı. enerjisini boşa götürmeye çalışan da bir akıl olduğunu unutmamak gerekir.
Peki, Ukrayna-Rusya savaşından bahsettiniz. Onunla devam edelim. Bu aralar 3. yılına giriyor artık ama sanki çatışmalar da şiddetlendi diyebiliriz. Oradaki durumu özetleyebilir misiniz
zaten
hocam?
Zaten bu Amerikan seçimleri Kasım ayında olduğunda bütün stratejistlerin tespiti şuydu. Bu Kasım ile 20 Ocak arasında şiddet tırmanacaktır. Hem Gazze'de hem Ukrayna cephesinde. Yani. Çünkü 20 Ocak'tan sonra bir masanın kurulması, bir ateşkesin, bir barış anlaşmasının olması yönünde işte Trump yönetiminin baskısı olacağı söyleniyor. Nasıl olacak? Çünkü Ukrayna'ya silah ve yardım göndermemiş olsa zaten Rusya onu kısa sürede alt eder. Bu nedenle 50 mahkum olduğu için istediği zaman masayı kurabilecek, ateşkesi sağlayabilecek güçteki aktördür Amerika ve İngiltere Ukrayna Savaşı'nda. Bu arada da her iki taraf da masaya oturmadan kazanımlarını artırabilmek için can havliyle elindeki bütün barutu ateşliyorlar ve şu anda Ukrayna'da hakikaten çok ölümcül saldırılar oluyor, hava araçlarıyla olsun, karadan olsun, hem can kaybı hem de böyle uçak teçhizat kaybı olarak çok büyük bir savaşın olduğunu, yani düşük yoğunluklu savaşın son 1-2 ayda bayağı ivme kazandığını da söyleyebiliriz Ukrayna cephesinden.
Peki hocam, Lübnan'a geçelim. Lübnan'da uzun bir zamandır yeni cumhurbaşkanını belirleme çalışmaları yapılıyordu. Sonunda gerçekleşti ve Genelkurmay Başkanı Joseph Aoun Lübnan'ın yeni devlet başkanı, cumhurbaşkanı oldu. Lübnan'ın farklı bir karmaşık bir yapısı var ve bundan dolayı da bu tür seçimlerin uzun sürdüğü söyleniyor. Hocam, kısaca özetleyebilir misiniz?
İşte emperyalist güçler bir yerden çekilirken orada nifak olabilecek ya sınırlar çizerler ya anayasal düzenlemeler yaparlar ki o toplum kendi içerisindeki didişmeye devam etsin. Kendisi de bir şekilde elini oradan çekmesin. Mesela Rusya'nın Fergana Havzası'nda çizdiği sınırlara bakıyorsunuz. Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan arasında, yani kimin eli kimin cebinde belirsiz, ovanın ortasında sınır geçiyor. Doğal olarak da çatışma çıkıyor. Şimdi Lübnan'da da Fransızlar 1918'den 1945'e kadar süren, yani 30 yıldan az süren bir manda yönetimi sırasında orada bir düzen kurmuş. Oradan çekilirken de zaten Lübnan'ın sınırlarında da oynamışlardır. Suriye'yi de işte bugünkü Hatay, Halep, Şam gibi bir Dürzi bölgesi ve Nusayri bölgesi diye beşe bölmüşlerdir. Daha sonra Suriye bir birlik olabilmiştir. Lübnan'da ise öyle bir anayasa oluşturmuş ki işte diyor ki cumhurbaşkanı diyor Hristiyan, Katolik, Marunilerden olacak. Başbakan Sünni Müslümanlardan olacak. Meclis başkanı Şiilerden oluşacak. Fakat o oluşacak dendiği zamandaki nüfus yapısıyla bugünkü demografik yapı birbirinden çok farklı. Çünkü Hristiyan, Katolik, Marunilerin önemli bir kısmı göç etmişlerdir. Doğurganlıkları azdır. Sünni Müslümanların içerisine Filistin'den göç edenler de gelmişlerdir. Şiilerin doğurganlığının fazla olması derken şimdi vücut büyüyor, elbise aynı kalınca o elbise o vücuda uymuyor. Dolayısıyla da bir yerlerden patlak veriyor. Evet. Şu anda Lübnan'da yaşananlar 1940'lı yıllarda Fransa'nın onlara biçmiş olduğu elbisenin, gömleğin o vücuda olmamasından, kan uyuşmazlığından kaynaklanan bir durum söz konusu. Düşünebiliyor musun? Bir ülkede aylar, yıllar geçiyor.
İki yıl hocam, iki yıldır seçim devam ediyormuş.
Seçim oluyor, bir şey seçilemiyor. Niye? Burada bir uyumsuzluk söz konusu. İşte aynı hataya düşürmemesi için Türkiye, Suriye için şunu söylüyor. Yeni anayasa yapılırken asla işte Sünniler için şu hak verilecek, Dürziler için şu bilmem, işte Nusayriler için bu, Türkler, Kürtler, hayır diyor. Anayasal vatandaşlık çerçevesinde herkes
eşit.
Suriye vatandaşı olarak eşit olacak ve sistem buna göre işleyecek. İşte Lübnan'da bu yapılmadığı için işte zaten İsrail'in de tam canına minnet. İşte İran'ın bu kadar elini Lübnan içerisinde sokabilmesi, Suriye'nin Lübnan'da bu kadar mesela Esad döneminde etkili olmasının sebebi bu anayasal sistemin ortaya koymuş olduğu çarpıklıktan kaynaklanıyor. Ve işin garibi 40-50 yıldan beri Lübnan'da nüfus sayımı yapılamıyor.
Evet. Son olarak hocam BRICS ülkelerine yeni bir üye daha katılmış. Endonezya BRICS'e tam üye olmuş. Önümüzdeki süreçte de Türkiye'nin de bu birliğe tam üye olması bekleniyor deniliyor. Endonezya'nın BRICS'e katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca cevaplayıp noktalayalım programımızı.
Evet, Endonezya lütfen. Güneydoğu Asya'nın en büyük ülkesi, 11 ülkeden biridir o Güneydoğu Asya'da. Yani Doğu Asya ile Güney Asya, Hint Okyanusu'yla Büyük Okyanus arasında geçiş kuşağındadır. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında olduğu İslam ülkeleri içerisinde de 2 milyon kilometreye yakın yüz ölçümü, 270 milyon civarındaki nüfusuyla en kalabalık İslam ülkesidir. Endonezya potansiyelleri yüksek olan bir ülkedir. Hı hı. Hem yeraltı kaynakları bakımından petrolü, gazı, hem de iklimi, evet, tarım potansiyeliyle güçlü bir ülke ve çok farklı multikültürel bir yapıya sahiptir. Ve tıpkı Brezilya gibi bu BRICS'in içerisinde yer alması hem BRICS'e bir güç kazandırıyor, hem de Endonezya'nın bu Amerika'nın bölgedeki yayılmacılığına karşı bir kalkan olması bakımından. Çünkü Endonezya'yı şu şekilde de tanımlayarak bitireyim. Hı hı. Endonezya büyük bir adalardan güç olarak kalmasının sebebi Amerika'yla müttefik olmasına borçluydu. Güneydoğu Asya'da o bölgeyi kontrol edebilmek için güçlü bir devlete ihtiyacı vardı ve Endonezya'ydı bu. Hatta 1972'de Portekiz'den bağımsızlığını kazanan Doğu Timur bile Endonezya'nın içerisine almasına sebep oldu Amerika. Ne zaman ki Avustralya büyük güç olmaya başladı, artık ekonomik olarak, siyasi olarak bölgede Yeni Zelanda ve Avustralya Amerika'nın jandarmalığını yapacak büyük bir güç haline gelince, evet, Endonezya gözden düştü ve hemen 2000 yılında Doğu Timur'u özgürleştirdiler. Endonezya'dan ayrıldı ve Endonezya baktı ki artık Amerika eski Amerika değil. Evet. Yeni müttefikler buldu. Bu nedenle de Endonezya bir taraftan Amerika ile Batı ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışırken, diğer taraftan da bu Rusya, Çin ve Brezilya'nın başını çektiği BRICS'in üyesi olarak kendini dengeleme yoluna geçti. Endonezya açısından güzel bir tercihtir. Evet. Hayırlı olsun diyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık değerli dinleyenlerimiz. Haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.